Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Futbol Art'tan herkese merhaba. 12. podcast'imizde beraberiz sizlerle. Bugün yine Mustafa Gönden'le birlikteyiz demek isterdim. Ancak Mustafa Gönden küçük bir işi için İzmir'e gitmek zorunda kaldı. Biz de dedik ki fırsattan istifade Çağlar Ergin kardeşimizi çağıralım ve beraber keyifli bir sohbet yapalım. Sistem, altyapı üzerine konuştuk. İlk programı, ilk podcast'te bitirememiştik. O kadar uzundu ki bitirememiştik. Şimdi ikinci bölüme geçelim ve Çağlar'la beraber bu podcast'i yapalım dedik. Hoş geldin Çağlar.
Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
Estağfurullah.
Mustafa hocamızın yerini dolduramayız ama bir çırak olarak, ben de onun bir çırağı olarak elimden geldiği kadar yorumlamaya çalışacağım.
Estağfurullah. Katıldığın için teşekkür ederiz. Mustafa Gönden'le de ilerleyen dakikalarda konuyu toparlaması için bir bağlantı yapacağız. Onun fikirleri ve değerleri bir futbol delisi olarak çok önemli.
Evet.
Çünkü geçen podcast'te konuşmuştuk. Yani bir futbola, Bursaspor'a bir deli gerekiyor diye bir yazı yazmıştım. Hı-hı. O deliyi kısa da olsa 15 günlüğüne Bursaspor'da görmüştük.
15 günde de verdiği katkıyı zaten anlatmaya gerek yok.
Aynen
şimdi
öyle.
Bile onların sonuçlarını görebiliyoruz zaten.
Aynen öyle. Aynen öyle. Evet Çağlar'cığım, şimdi istiyorsan kısa bir giriş yapalım. Bir futbol kulübünde, daha doğrusu bir şehir kulübünde olması gereken sistem nedir'i konuşalım.
Hı hı.
Açıkçası geçen hafta konuştuğumuzda bir kulübün anayasası olması gerektiğini, hı hı, konuşmuştuk. O konuda fikir birliğine varmıştık Mustafa, hı hı, Gönden'le. Bir anayasası olması gerekiyor ama bu anayasa nasıl olmalı?
Ya burada bana kalırsa belirlenmesi gereken kriterler çok önemli. Çünkü dediğin gibi abi, senin de bir şehir kulübü Bursa, hı hı, ve belki de Türkiye'nin en büyük şehir kulüplerinden biri. Tabii Trabzon'u da bunun içine katabiliriz tabii ki ama Bursaspor özelinde, özellikle altyapısının gücüyle beraber,
evet,
şehir kulüpleri arasında bir özelliği de olan bir yapıdayız.
Hı hı hı.
Bu noktada da anayasada belli kriterleri belirlerken burada bizim kendi özelliklerimizi ön plana çıkaracak maddeleri,
evet,
daha dikkatle seçmemiz gerekiyor. Bunlar, hı hı, herkesin de bildiği gibi altyapı temelli yetiştirici ortamı vurguladığımız ama yetiştirici ortamın içinde de yarışmacı ortama yavaş yavaş adımlarımızı atarak ilerlediğimiz kuralları belirlememiz,
hı hı,
gerekiyor.
Hı hı.
Yani bu noktada bizim ne çok uç hedefleri seçmemiz ne de kendimizi ufak görmemiz lazım.
Evet.
Bir dengeyi bulmamız gerekiyor ki biz ayakları yere basarak yetiştirici ortamımızı yarışmacı seviyeye çıkarabilelim.
Hı hı.
Bu noktada da kuralları belirlerken ana bizim temelimizi oluşturacak şeyler bunlar olmalı diye düşünüyorum,
hı hı,
ben.
Hı hı. Yayın öncesinde seninle beraber de bir çalışma yaptık hatta. Hı. 3 saç ayağında birleştik. Kulüp, altyapı ve teknik anlamda bazı kuralların olması gerekiyor diye.
Evet.
Bir liste yaptık seninle birlikte ve bu listeyi istiyorsan madde madde konuşup üzerine konuşalım.
Tabii,
diye
tabii. Daha sağlıklı
düşünüyorum.
Olur.
Şimdi kulübün anayasası olması gerekiyor dedik, hı hı, ama bu anayasa nasıl olacak? Bence kısmına geleyim. Sen buna katkı koyarsın, daha da geliştirebilirsin ya da abi yani
fikir alışverişiyle
abinin deli misin sen de diyebilirsin yani.
Muhtemelen bana çok saçma gelmeyecek ama.
Yani şimdi bir şehir kulübüysen bu şehrin önde gelen psikologları, sosyologları, spor adamları, hatta ekonomistleri çalıştay yapmalı.
Evet.
Ve kulübün oynayacağı, sahada oynayacağı sistemle ilgili konuşup şehirle birlikte bunu kararlaştırmalı diye düşünüyorum. Bu şu anlamda çok önemli. Bir kulübün oynayacağı oyun altyapısından üstüne kadar neyi nasıl yapacağını da gösteriyor ve teknik direktörlere, gelen başkana ya da gelen sportif direktöre bağlı kalmadan bir sistem olması anlamına geliyor. O sistemine uygun kişilerle çalışmak anlamına geliyor diye düşünüyorum.
Ya şöyle katılıyorum abi sana, hatta bu senin bahsettiğin işte psikolog, sosyolog, spor adamları gibi şey, bizim elimizin altında Türkiye'nin en büyük devlet üniversitelerinden biri olan Uludağ Üniversitesi var.
Aynen öyle.
Burada bir spor fakültesi ve burada doçent, profesör, doktor olan bu konuda, hı hı, tezler yazan insanlar var. Onlardan,
evet,
da faydalanılması gerekiyor bu noktada.
Hı hı.
Biz eğer bir yapı kuracaksak bu noktada, yani sokak ağzıyla söyleyeyim, hem alaylı hem eğitimli insanların,
evet,
doğru bir ortamda buluştuğu yapıyı doğru bir zemine yerleştirmemiz gerekiyor,
tabii,
ki üzerinde biz rahat rahat ilerleyebilelim. Dediğin Bursaspor'un bir sistemi olmalı yapısı senelerdir zaten konuşulan bir şey.
Hı hı, hı.
Fakat faaliyete geçiremiyoruz. Faaliyete geçirememe sebebi de söz veren, söz hakkı olan insanların bu noktada bu konulara daha uzak kalmasıyla alakalı. Yani şimdi o insanlar tarafından bakmaya çalışalım. Maddi olarak kulüp hep zordaydı. Ya da işte siyaset çok fazla futbolun içine girdi Bursa'da, evet, özellikle. Bu noktada karar verme noktasında hiçbir zaman rahat hareket edemediler gibi düşünebiliriz. Ama şu anda Bursaspor'un özellikle bu sene özelinde yaşadığı kaosu düşünürsek, bu kaostan yararlanabileceğimiz çok güzel bir fırsat ortamı da elde ettik. Bu konuştuklarımızı, senin anlattığın da şeyleri faaliyete dökebilme olanağı ilk kez belki de elimize geçti.
Rahat hareket etmeme, edememe olayını ben şöyle düşünüyorum. Biz bir bataklığa girdik.
Evet.
Çırpındıkça daha da dibe battık.
Aynen öyle.
Yani herhangi bir sıkıntı bundan 5-6 sene öncesinde bence yoktu şu döneme baktığında.
Tabii kıyaslamaya bakarsak.
Bakarsak yoktu. Doğru. Yani o dönemde atılacak adımlar bu dönemin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktı.
İşte o dönemde adım atan insanlara da baktığımız zaman maalesef Bursaspor'u değil de daha çok kendilerini de düşünüyor diyebiliriz. Burada bireysel isim verip zan altında bırakmak istemem ama
yok.
Ya yani çok bariz bir görüntü de var ortada. Bursaspor'un maddi durumuna bakarsak eğer, gelinen durum ortada zaten.
Ben geçen yayında da söyledim. İsimleri söyleriz, yaşanan olayları söyleriz. Herkesin bildiği ama kanıtlayamadığımız, üzerine utanmadan bize suç duyurusunda bulunurlar dedim.
Doğru.
Yani utanma olsaydı zaten kulübü bu duruma getirmezlerdi.
Şu konuya da değinmek istiyorum abi. Dediğin gibi hani Bursa'ya gelecek futbol direktöründen teknik direktörüne, alınacak oyuncuya kadar Bursaspor'un sistemine göre seçilmeli diye bir cümle kurdum.
Aynen öyle.
Bu noktada da aslında bunun temeli şu. Bursaspor'un ilk bahsettiğimiz anayasası olmalı ve Bursaspor'a gelecek insanlar bu belirlenen kurallara uygun Bursaspor'a hizmet etmeye gelecek insanlar olmalı.
Aynen öyle.
Yani burada seçilecek insanların ismi, bugüne kadar ne yaptığı değil, Bursaspor'a ne verebileceği önemli
bu
nokta.
Bu şöyle bir durum. Biz tabii Bursaspor üzerinden konuşuyoruz. Geçen hafta da Bursaspor üzerinden konuştuk. Ama bu baktığında Türk futbolunun klişe tabiriyle kanayan yarası.
Evet tabii. Bunu yani, uygulayabilen bir ekip de zaten.
Tabii yani bu Eskişehir de bunu yaşıyor.
Aynen öyle.
Kocaeli de bunu yaşıyor. İşte
Sakarya
da bunu yaşıyor.
Aynen öyle.
Birçok kulüp bunu yaşıyor. Anlık başarılarla başarılı olduklarını zannedip daha da dibe batıyorlar
aynen
aslında.
Öyle.
İkinci maddeye geçeyim. Bütçe kontrolü olmalı. TÜZİ'ye borçlanmanın yönetime ait olduğu ibaresi konulmalı. Kulüp kesinlikle yöneticiye borçlanmamalı.
Bunu sen de sosyal medyayı, işte haberleri çok takip ettiğin için muhtemelen biliyorsundur abi. Yanlış olmasın, ya İrlanda ya da İskoçya ligindeydi.
Evet.
Bu öyle bir kural getirildi. Yani bu andan itibaren dendi ki kulüpleri yöneten yönetimler kulübü zarara soktuğu takdirde o zarar kendisine aittir.
Aynen öyle.
Zaten olması gereken de bu. Aynen öyle. Yani herkes, bu kural olmadığı takdirde herkes gelip kafası göre at koşturabilir.
Tabii Bursaspor'da ne oluyor? Genel kurul oluyor. Borçlanma yetkisi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yani kafayı kaldırıp bakmıyorlar bile. Kaç kişi elini kaldırdı, kaç kişi kaldırmadı, ne oldu, ne bitti.
Ezberlemiş bir refleks oldu.
Yani kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bitti, bu kadar.
İşte bugüne gelmemizin belki de temellerinden birinin de sebebi bu.
Yani borçlanma yetkisi, kimin parasıyla borçlanıyorsun ve bu borçlanma yetkisini hangi yetiyle alabiliyorsun? O önemli.
Bursa'da bir spor kulübü değildi. Herkes bir fabrika yönettiğini zannedip Bursaspor'a başkan oldu. Belki de en büyük bir problem bu zaten. Bursa'da, bence Bursa'da değil, Bursa özelinden de çıkayım, Türkiye genelinde böyle bir şey var. Başkan seçilecek insanın zengin olması gerektiğine inanılıyor.
Evet.
Böyle bir şey bence mantığa yatmıyor. Çünkü Bursaspor'da ya da herhangi bir kulüpte yönetici olacak, başkan olacak kişi adı üstünde bir yönetici. Yani eldeki oyuncuyu, maddiyatı, İşte oradaki personeli, camiayı yönetecek kişiye ihtiyacınız
aynen
var.
Aynen öyle.
Bir yönetim zihniyetine ihtiyacınız var. Paralı olan kişi gelip de başarı olacak diye bir kaide yok. Bugüne kadar hep bundan çektik zaten.
Evet.
Bursaspor'a milyon eurolar verdiler. Bursaspor'a büyük transferler yaptılar. Olmadık oyunculara olmadık paralar
tabii
verdiler. Şimdi geldiğimiz konumu
belli,
anlatmaya gerek yok.
Aynen öyle. Bu benim özel maddem. Yıllardır da aynı şekilde.
En önemli madde olabilir bence.
Aynı şekilde de altını çizerek söylemeye devam ediyorum. Kulübün girişine siyasiler ve yetkisiz menajerler giremez tabelası asılmalı.
Bu asılmalıydı. Yani bu noktadan sonra Bursa'ya
halen asılmalı.
Asılmalı ama bence Bursa'da şu an bunu yapabilecek bir güç yok. Çünkü her şeyi, Bursaspor'un varı, yoğu, tapusu bile artık maalesef onların elinde.
Yani giderim tarlada oynarım.
Evet, aslında o. Ama
giderim
işte
tarlada oynarım ama kimsenin eline bakmam. Özlüce'yi bırakırım, Vakıfköy'e geçerim. Ki benim sezon başındaki tavsiyem bu yöndeydi. Özlüce'yi komple kapatın. Madem masraf. Vakıfköy'e geçin. Altyapı oyuncularıyla birlikte zaten çıkış yakalamaya çalışacaksınız. Altyapı oyuncularının oynadığını gördükçe oradaki altyapı oyuncuları da şevkle
birebir temas edecekler.
Aynen öyle. Yani. A takım oyuncusunun aslında oradan yetiştiğini, oradan devam ettiğini.
Yani Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Ali Akman maçtan çıkıp oradaki altyapı oyuncusuna o maç tecrübesini birebir aktarabilecek aslında. Birebir temas
öyle.
Edebilecek.
Aynen öyle.
Evet.
Aynen öyle.
Birebir katılıyorum. Bence de olması gereken.
Ve birebir yani şey antrenmanlarda, kişisel antrenmanlarda tabii. Da altyapı oyuncularıyla beraber bu antrenmanı
oyuncuların gelişimi de hızlanacak.
Aynen öyle.
Bir de Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararlardan dolayı özellikle bu son 2-3 jenerasyonun yaşayacağı büyük kaybı düşünürsek U21'likleri malum bir kapatılma evet. sürecine girdi. Sonra saçma bir kararla bir şey açmaya çalıştılar. Yapamadılar. Talep yani olmadı. Bu noktada aslında evet yani kulüpler bireysel olarak kendi altyapılarına yatırım yapmak zorunda da kaldı. Çünkü U21, U20, U19 bu yaş kategorisindeki oyuncular şu an bir tecrübe kazanamıyor.
Aynen öyle.
Şimdi Bursa'da bir pilot kulüp kültürü de olmadığı için denendi olmadı. Doğru bir şekilde yürütülemedi çünkü. Yani. Bu oyuncuların maç gelişimi, futbol gelişimi oldukça sıkıntılı durumda. Bu noktada da aslında Bursa için bir mecburiyet diyebiliriz bu konu için.
Klişe gazete başlıkları işte pilot çakıldı. Yani yapacak bir şey yok. En küçük yaş grubundan en büyüğüne kadar aynı sistemde, daha doğrusu aynı felsefede oynanmalı. Yani aynı sistem belki çok doğru değil ama aynı felsefe
evet.
çok doğru olarak düşünüyorum ben.
Bu noktada şöyle bir şey söyleyeceğim.
4-2-3-1 ya da 4-4-2 diyemezsin.
Tam
ama aynı felsefede oynanmalı. Yani bu kulüp hücum futbolu oynuyor.
Aynen öyle.
Bu kulüp hücum futbolu oynuyor da diye aslında. Bu kulüp hücumu düşünüyor.
Bir kültürü şimdi, olması gerekiyor. Yani, bu kültür en ufak çocuktan dahi başlayarak en üst seviyeye aktarılması
şimdi
gerekiyor.
Şimdi Atletico Madrid'in bu Arda'nın oynadığı yıllarda ya da Simeone'nin oyununun diyeyim hücum futbolu olduğunu söyleyebilir misin?
İşte bence problem şurada. Yani Simeone'nin futbolu hücum futbolu değil ama Simeone'le liga kazandı. Düşünüyor. Hücumu düşünüyor.
Hücumu düşünüyor. İşte hücumu düşünerek savunma yapıyor.
Aynen öyle.
Yani o yüzden söylüyorum bunu. Bir felsefesi olmalı. Kazanmaya odaklı bir felsefesi olmalı.
Aynen öyle.
Kulübün.
Yani. Çünkü bu şehir kültüründen kültürüne değişiyor. Mesela iki tane uç örnek vereyim burada. Bursa. Bursa Spor defans kültürü olan bir camia değil. Yani
evet.
seneler boyunca başarı kazandığında da başarısız olup iyi futbol oynadığında da hep hücumu düşünerek bir şeylere başarmaya çalıştı. Hiçbir zaman savunmayı düşünerek başarılı olamadı Bursa Spor.
Aynen öyle.
Geçen seneden örnek verebiliriz. Yalçın Koşukavak örneği. Yalçın Hoca tamamen savunmayı ya da tamamen hücumu düşünüyor diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Yani. Ama savunma temelli bir görüntü verdiği için sahada hiç kimse benimseyemedi.
Bu dönem bununla ilgili bir örnekte şunu verebiliriz. Şampiyonluk dönemi diyebiliriz.
Evet, aynen
yani
öyle.
Şampiyonluk döneminde işte Sercan, Ozan İpek, Volkan Şen, Turgay Bahadır ön tarafta. Her ne kadar pivot forvet gibi gözükse de aslında çok daha bir pivot forvete göre hızlı, topu sürebilen.
Gerektiğinde kanat bile oynayabilen.
Evet, gerektiğinde kanat bile oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz.
Bursa Spor'un bu seneki en büyük ihtiyacı da aslında Turgay Bahadır.
Evet, evet yani.
Oyuncu tarzı olarak.
Evet, evet. Aslında baktığında o yani.
Bir örnek de şuradan vermek istiyorum ben en küçük yaş grubundan. Mustafa Hoca'ya da buradan böyle bir değinmiş olayım. Benim futbola bundan bir 6-7 sene önce sağ olsun Mustafa Hoca ön ayak olmuştur. Cemal evet. Şahbaz ve Osman Aktaş hocamızla beraber Mustafa hocamızın akademisinde ben de antrenörlüğe başladım. Onlar sağ olsun bana ön ayak oldu. O dönemde biz girdiğimiz ufak yaş kategorilerindeki turnuvalarda hep şimdi ufak yaş olduğu için bunlar 11-11 oynayan çocuklar değildi. 7+1 oynayan çocuklardı. Her kulüp, Bursa'daki her amatör kulüp 3-3-1 sisteminde oynardı. Yani savunmayı öncelikle tutayım ben. Zaten atarım. Çocuk bunlar. Ama Bursa Spor ve biz o dönemde Mustafa Hoca'nın
3-2-2 mi oynadınız?
Yok. Alt yılı döneminde 2-4-1 oynayan iki kulüp vardı.
Oo, o daha güzelmiş.
Bursa Spor ve biz oynuyorduk. 2-4-1'i deneyen bile çok azdı o dönemde. Çünkü orada bir kültürü aşılamaya çalışıyorduk.
Takım halinde savunma, takım halinde hücum.
Evet, Kinitekim o dönemden şu anda jenerasyon olarak daha A takım seviyesine çıkmadı ama çok önemli çocuklar da vardı elimizin altında. Aslında bunu yapmamız gerekiyor. Biz sadece Bursa ve Bursa Spor özelinde değil. Biz Bursa Spor'sak zaten Bursa Spor'da altyapısına gelen çocuklar hep Bursa'daki belli amatör kulüplerden oraya akan çocuklar. Yani Yol Spor'da oynayan da, Mustafa Hoca'nın akademisinde oynayan da, işte Yıldırım Spor'da oynayan da bir noktada Bursa Spor'a erişmeye çalışıyor.
Evet.
Bu noktada şöyle bir şey var. Biz Bursa olarak, Bursa Spor olarak Bursa'da bir kültürü herkese yaymalıyız. Yani Bursa Spor'a oyuncu yetiştiriliyorsa eğer burada her kulüp buna göre bir felsefeyi benimsetilmeli. Şehir kulübüyüz ya biz. Biz burada bir şehir takımı olmaya çalışıyoruz ya. Bunu aslında biz her paydaşa doğru şekilde yansıtmamız gerekiyor. Sadece iki tane üç tane yerin doğruyu yapmasıyla maalesef bir yerlere gidilemiyor.
Aynen öyle. Aynen öyle. Geçelim diğer bölüme. Scout departmanı etkin olmalı, transferde söz sahibi olmalı.
Burası biraz daha benim ilgi alanıma giren kısım.
Scout departmanı etkin olmalıdan kastım şu. Ali Ay döneminde de scout departmanı vardı ama yani yine çantacı menajerlerle transfer yapıldı. Yani evet. O yüzden hani oturup da bunu konuşmaya gerek yok. Ya da Erkan Köristan döneminde de bu vardı.
Ya scout'un varlığı tek başına yeterli değil. Onu doğru aynen kullanmak öyle. Önemli nokta. Aynen öyle. Aslında senin aynen bahsettiğin öyle. Olaydı o abi. Bu hı-hı. Noktada çok büyük yanlışlar var. Yani iki tane yanlış şu. Bir, insanlar scouting'in ya da scout'un yaptığı işin ne olduğunu doğru bilmiyor Türkiye'de. Hı-hı. Scout denilen insanın sadece genç oyuncu keşfettiğini zannediyorlar.
Evet.
Aslında böyle bir şey söz konusu değil. Scout o kulübün kültürüne, takımın yapısına uygun oyuncuyu bulur. Bu oyuncu evet. 30 yaşında da olabilir, bu oyuncu 19 yaşında da olabilir.
Aynen öyle.
Burada hatta en yakın örneği Burak Yılmaz Lille transferiyle söyleyebiliriz. Evet. Luis Campos 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ı Fransa'nın şu anda en önemli forvetlerinden birine dönüştürdü. Çünkü kulübün ihtiyacı olan oyuncu Burak'tı.
Tabii.
Bu aslında yani. Bir scouting başarısıdır.
Tabii.
Burada ben bir de Liverpool'un sportif direktörü Michael Edwards'tan örnek vermek hı-hı, istiyorum. Hı-hı. Michael Edwards Liverpool'a scout olarak, analizci olarak geliyor ve scout olarak transfer ediliyor Liverpool'a. Yani hı-hı. Bu bir scout transferidir Michael Edwards. Evet. Portsmouth takımında çalışırken beğeniliyor ve zamanında ülkemizde de çalışmış Damien Comolli Michael Edwards'ı Liverpool'a transfer ediyor. Hı-hı. Scout olarak çalışmaya başlıyor ve hı-hı. Oyuncu da yakaladığı başarılarla transferlerde, raporlarında yakaladığı başarıyla şu an sportif direktörü.
İşte.
Yani aslında bu bir kulüp kültürüdür.
Aynen öyle.
Bursa
aynen
Spor'un öyle. Yakalanması gereken de budur. Scout dediğinizi en alt kategoriye koyuyorsunuz belki. O spor kültüründe, hı-hı, takım hı-hı. kültüründe. Ama yeri geldiğinde şu an Liverpool'un bu yakalamış olduğu başarıların en büyük mimarı olarak geçiyor.
Ya, tabii ki yani.
Virgil van Dijk, Muhammed Salah, aynen. Robertson, Trent Alexander-Arnold gibi oyuncuları A takıma monte eden isim Michael Edwards.
Aynen öyle.
Bunu kim başarabilir? Hangi teknik direktör başarabilirdi? Burada işte paydaşları doğru kullanmak. Scout'un kulübün içinde olması yeterli değil. Scout'un nasıl kullanıldığı burada çok önemli bir evet. nokta bence.
İşte o etkin olmalı dediğim de o zaten.
Aynen öyle.
Buradan geçtik. Bunu hemen maddeyi hemen geçelim bence. Çünkü bunu konuştuk. Hı hı. Sistemine uygun teknik direktör seçilmeli. Teknik direktör transferde isim vermemeli. Karşısına gelecek seçenekler üzerinden seçim yapmalı.
Evet, az önce söylediğimizin aslında bir alt dalı.
Aynen öyle. Yani aynen öyle.
Belli bir departman bunu belirleyecek. Senin yapına uygun oyuncuyu sen onlar arasından seçeceksin. Olması gereken budur.
İlk önce yetiştirici felsefe benimsenmeli. Yarışmacı felsefe zaman içerisinde ön plana çıkacaktır zaten.
Aynen öyle. Yani bu yani, bir süreçtir.
Bir yetişme olunca o zaten ister istemez yarışmak isteyecektir.
Tabii yani süreç içinde oraya evriliyor. Yani bunu siz isteseniz de engelleyemiyorsunuz. Ben sadece hı-hı. yetiştirici kalayım deseniz de bunu sağlayamıyorsunuz. O futbolcu yarışmak istiyor. O sahaya çıktığında o adrenalinle, o mücadele hırsıyla, senelerdir oraya gelme hevesiyle evet. oraya ulaştıktan sonra hı-hı. ben kendimi geliştireyim mantalitesinden çok ben kazanayım dönüşüyor evet. iş. Evet. Bu noktada sosyal medyada tweetlerimde sürekli Bursaspor ligiyle ilgilenirken hep aynı şeyi yazıyorum. Sonuç değil süreç odaklı olmak zorundayız
aynen öyle.
Diye.
Aynen
aslında
öyle.
Bunun bir sloganı gibi bir şey bu. Süreç hı-hı. odaklı olunması hı-hı. mecburiyet. Ajax bence bu konuda bizim örnek alabileceğimiz bir kulüp. Çünkü yetiştiricilik konusunda dünyanın belki de ilk üçündedir.
Evet.
Yani
evet.
şu anda dünyada top seviyede oynayan çoğu oyuncu oraya bir temas etmiştir illaki. Hı hı hı. Bu noktada Ajax bence bizim en güzel örneğimiz. Orada da Edwin van der Sar, sen de Manchester'dan seversin kendisini
tabii
biliyorum
ki,
abi.
Tabii ki.
Edwin van der Sar'ın geçen bir açıklaması vardı pandemi döneminde okumuştum. Biz Ajax olarak yetiştirici bir kulübüz. Aynı zamanda yetiştirdiğimiz oyuncularla yarışmacı kültürüne de sahip bir kulübüz diye.
İşte.
Bence Bursaspor'un örnek alması gereken budur.
Aynen öyle.
Ve şu anda işte az önce bahsettiğimiz kaos ortamı bize bunu sağlıyor. Bu bir fırsat hı-hı. senesi ve bunu evet. sağlıyor. Biz şu an yetiştirdiğimiz oyuncuları yarıştırabiliyoruz. Bunun sonucu bu sene alınır, seneye alınır. Ama biz bu felsefeyi korudukça bu sonucu almamamız kaçınılmaz bir durum yani.
Ya bizim gibi futbol severler için tahtanın açılmaması gerçekten mükemmel evet. bir şey aynen olarak öyle. Görüyoruz gerçekten.
Tahta açılsaydı biz Batuhan Köre izleyebilir miydik? Biraz aynaya bakalım. İzleyemezdik.
Yani her seferinde fark ettiysen sosyal medyada aynı şeyi yazıyorum.
Aynen görüyorum.
Yazmaya da devam edeceğim. Ocaktan itibaren Life Bursa'da da yazmaya devam edeceğim bunları. Orada da beraber
aynen yazıyoruz orada.
Yazardaşız. Aynen. Daş olacağız.
Ben sizin izninizdeyim daha ben.
Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi geçelim diğer maddeye. Kulübün sportif direktörü etkin çalışmalı. Her birim arasında bağ görevini yapmalı.
Evet, yani sportif direktör aslında işte Mustafa Hoca olmalı. Yani baktığınız zaman.
Yani
Mustafa Hoca 15 gün gibi kısa bir süre çalıştı belki. Ama 15 günde belki de bu sezonun temellerini kurdu.
Ya burada olmadığı için çok rahat ve net bir şekilde söylüyorum. Ben biraz ütopyaları seven bir insanım. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Bursaspor Başkanı Mustafa Gönden olmalı diyorum ben yıllardır. Çünkü sportif direktörle de iş bitmiyor.
Tabii. Karar merceği kimse.
En tepenin deli olması gerekiyor ki o deliliği aşağıya doğru sirayet ettirsin.
Yani, hani Mustafa Hoca'yı da şimdi sevmez biliyorum o tarz şeyleri. Zan altında bırakmayayım.
Yok, ben söyledim.
Ben de hep kendisine biliyorum. Hep söylediğim şeylerdir. Ama bu noktada Mustafa Hoca zihniyetinde biri olmalı diyelim ya da.
Aynen öyle.
Yani mesele aynen o. Öyle. Burada karar verirken Bursaspor'un gününü değil de geleceğini düşünen insanlarla beraber çalışmak durumundayız. Çünkü aynen. Bizim günümüz zaten bitmiş durumda. Aynen. Bir şekilde gelecekten çalmamız gerekenler var. Aynen. Günü yakalayabilmek adına. O noktada da sportif direktör denen insanın her oyuncuya, her personele, her taraftara doğru şekilde temas edebilmesi lazım, senin de söylediğin gibi. Bunu sağlayabilen insan zaten sportif direktördür.
Geçelim diğer maddeye. Kulübün maaşlı mentörü ve psikoloğu olmalı.
Sen bunu ilk maddede de bahsetmiştin. Bence en büyük ihtiyaç spor psikoloğu. Evet. Yani spor psikoloğu dediğimiz olan, hele bizim gibi yetiştirici bir kulüpte 17-18 yaşındaki çocukların sonuç alması gereken bir kulüpte sportif direktör ne kadar önemliyse o kadar önemli bana kalırsa.
Geçiyorum. Pazarlama stratejisi tekrar gözden geçirmeli. Sosyal medya daha etkin kullanılmalı. Burada da Manchester United'ın modeli örnek alınabilir. Sosyal medya konusunda şu benim çok hoşuma gidiyor. Oyuncu nasıl ayrılırsa ayrılsın, yıllar önce efsane bir gol attıysa o oyuncunun videosu veriliyor ve tekrar anılıyor. Futbolu ve saha içini konuşuyor sosyal medya.
Biz de maalesef bu tarz oyuncuları kovarak yolluyoruz. Öyle bir yanlış bir kültür de var yani.
Tabii yani ilk önce sen düzgün olacaksın ki düzgün olduktan sonra bir düzgünlük bekleyeceksin.
Aynen öyle. Yani işte burada empati biraz gerekiyor. Öyle. O empatiyi de yapmak için futbolu yönetenlerin futbolu bilmesi gerekiyor.
Evet.
Bizde zaten aslında temel problem bu. Futbolu yönetenler futbolu bilmiyor.
Yani.
Bu seneye kadar yaşadığımız büyük problem buydu. Mustafa Gönden Hoca'dan bahsetmişken bence bu seneki en büyük avantajlardan biri de Mustafa Er Hoca. Yani şöyle bir örnek vereyim Mustafa Er Hoca ile alakalı. Emirhan Aydoğan şu an Bursaspor'un kaptanlığını da yapan genç bir oyuncu. 23 yaşında bir oyuncu. 15 yıl sonra teknik direktörü olduğunu varsayın. Aynı şey.
Evet.
Mustafa Hoca da nasıl ki Bursaspor altyapısından çıkmış, senelerce hizmet vermiş.
Evet.
Daha önce küme düşülen sezonda hüngür hüngür ağlamış. İşte görüntüleri falan zaten ortaya çıktı. Şu an aslında Mustafa Hoca da böyle bir değer bizim için. Mustafa Hoca gibi, Mustafa
o da
Er gibi.
Gelişiyor tabii, baktığında. Takım
aslında
gelişirken
bir de teknik direktör yetiştiriciliği de söz konusu şu an bizde.
Evet.
Öyle bir şey de söz konusu ve yani yardımcı ekibine bakarsanız onların da hepsi Bursaspor'a temas etmiş hep isimleri.
Evet.
Serdar Kurtuluş, Fazlı Tan, Fatih Şen. Hep Bursaspor'la bir şekilde teması olan isimler. Bu noktada da zaten bu samimiyet sahaya yansıyor. Görüyorsunuz yani.
Evet, evet. Kulübün asıl gelir kaynağı oyuncu satışı olmalı.
Ya bu Bursa ve Bursaspor ya da Türk futbolu ya da işte yani dünya üzerindeki her kulüp için geçerli bir madde.
Ya şimdi şöyle bir bu konuda benim çok büyük yaralarım var, onu söyleyeyim. Geçmiş dönemlerde işte gördük. Anı duvarı yapacağız. Hepiniz isminizi koydurun, edirin, ne yapın, bir tane tuğla koyun. İşte gelir belediye başkanı ayrana isim verdirir. Oradan başka bir şeye isim verdirir. Saçma sapan ne kadar şey varsa. Bursaspor'a küçük küçük paralar kazandıracak garip garip uygulama. Şimdi anı duvarından diyorsun 250 bin lira falan kazanıyorsun, tamam mı, toplamda? Yahu Vakıfköy'de işe yaramayan dediğimiz bir oyuncuyu çıkartsan A takımda 2-3 maç, 5 maç, 6 maç oynatsan zaten 250 bine satacaksın.
Aynen öyle.
Enerjine değmez ya.
Yanlış zamanda yanlış yatırımlar yapılıyor.
Evet, yani bu da neden kaynaklanıyor? İş adamı olarak gelip futbolun ruhunu bilmemekten kaynaklanıyor.
Evet, maalesef öyle. Yani evet, futbol bir endüstri dünyada.
Evet.
Ama futbol bir, nasıl söyleyeyim, tekstil fabrikası değil. Ya da
aynen
futbol
öyle.
Bir kimya endüstrisi değil.
Aynen
futbol
öyle.
Bir spor kültürü olan çok farklı bir endüstri. Belli bir, yani eş değer olan bir şey de yok örnek verebileceğiniz ona.
Şimdi bunun için de kendini geliştirmen gerekiyor.
Evet.
Bu gelişime kapalıysan bunu da yaşayabiliyorsun. Bunu da neden söylüyorum? Ya kardeşim, ben söylüyorum bunu. Benim işim gazetecilik. Basketbol oynamışım. Futbolla mahalleden öteye gitmeyen bir futbol geçmişim var. Onda da işte takımda boşluk olursa falan girerdim yani. Hani hiçbir futbolla yeteneğim olmayan bir adamım. Ama ben bunu düşünebiliyorum. Neden? Araştırıyorum. Bunun üzerine kafa yoruyorum. Gelen yöneticinin de buna kafa yorması gerekiyor artık.
İşte ama burada problem, futbolu senin kadar sevmiyorlar aslında baktığında. Futbolu seveceksin, araştıracaksın, bileceksin, evet. Doğru insanlara danışacaksın. Hı-hı. Bu insanlar şu an kulübe gidip...
Bilmiyorsan da karışmayacaksın. Ama geleceksin, işte, yöneteceksin sadece.
Türk insanının genel bir yapısı vardır abi, biliyorsun. Tabii canım. Bilmiyorum kelimesi yoktur bizde. Yoktur. Herkes her şeyi bilir. Aynen. Zaten sosyal öyle. Medyada görüyorsunuz. Bursaspor 10. dakika 1-0 mağlup, 2-0 Hı-hı. mağlup. Hı-hı. Maç 3-3 bitiyor. İlk 10 dakika söven insan... Son 10 ya, dakika göklere yani bu herkese sirayet etmiş durumda.
Bu gençlerle devam edelim, tahtayı açana bilmem ne yapayım, bir hafta sonra mağlup oluyor. Bir
tahta
ya,
açılmak zorunda.
Aykut'un evet. yerine, Cüneyt'in yerine de bir stoper lazım. E iyi tamam. Yani hani haftaya göre değişen psikolojilerle biz gidelim.
Aynen öyle. Yani. İşte maalesef Bursaspor'un aslında hep Bursaspor özelinde örnek veriyoruz da Türk futbolunda da bu
Türk
böyle.
Türk futbolu tabii canım yani ben yani, en başta söyledim ya yani Türk futbolu.
Fenerbahçe Galatasaray'a da bakalım. Fenerbahçe sezon başı 20 tane yeni oyuncu aldı ki bana kalırsa böyle bir rotasyonlu bir kadro Türk futbol tarihinde belki daha önce olmamıştır.
Ya ben bakmadım da son 3 yılda kaç oyuncu aldı Ali Koç'la birlikte kaç oyuncu aldı?
Sadece
sürekli
sadece
döndürüyor.
Stopere 7-8 tane oyuncu aldılar.
Aynen öyle.
Ya burada problem...
Ve Melih Demiral altyapıdan yetişip Juventus'ta oynuyor.
Yani geçen Twitter'da da yazdım ama 2009-2010 senesinden beri Bursaspor'un çıkarmış olduğu ve A takım yani az seviyede oynayabilen oyuncular. Herkesin evet. ismini bildiği oyuncu. 30 tane falan oyuncu var.
Aynen öyle.
Ki benim ismini unuttum da eminim birçok isim vardı.
Tabii canım.
İki tane takım yapıyor.
Yani ismini unuttun demeyeyim hani o listeye koymadığın ama benim büyük bir içimde yara olan Emre Pehlivan vardır.
Yani geçen hafta sonunda çok güzel bir gol attı bu arada.
Emre Pehlivan gerçekten çok önemli bir oyuncuydu ama işte oynatmayarak, o güveni vermeyerek, o yönlendirmeyi yapmayarak oyuncuları bir yere getiriyoruz ve özellikle o dönemde özellikle altyapıda oynayan oyuncuları altyapı maçından altyapı maçına koşturup fizik anlamında yükleme yapılmadığı için bu noktaya geldi. Serdar Aziz'in kronik sakatlıklarının evet. sebebi de odur mesela.
Yani burada altyapıya da değmişken oraya da istersen yavaş yavaş geçebiliriz abi.
Bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Tamam. Yapılacak transferlerde kriter olmalı. Transfer edilecek oyuncunun gençlere katacağı artılar göz önünde bulundurulmalı.
Burada kadro mühendisliği diyorlar işte abi.
Yani her şeyden önce kendi takımını düşünmen
evet,
gerekiyor.
Tabii ki.
Yani kendi burada... oyuncunu düşünmen gerekiyor. Ben bu oyuncuyu aldım. Hı hı. Ben bu oyuncuyu aldım. Bu oyuncu bana ne katacak?
İşte burada isim transferi değil de
yani
senin ihtiyacın olan ne?
Yani Josie mi, Bataja mı?
Ha, işte o tercihi yapman
yani
gerekiyor.
Yani oyun harici konuşuyorum. Hı hı. Karakter anlamında Josie hı hı. mi, Bataja mı? Evet, Bataja. Benim gençlerime örnek olacak kişi Bataja'dır.
Aynen öyle.
Ya bunun için de scout departmanının çok güçlü olması gerekiyor. Karakterini bilmesi gerekiyor oyuncunun. Her şeyini bilmesi gerekiyor. Hı hı. Ona göre rapor vermesi gerekiyor sana. Hı
hı. Ki Bursa'da da şöyle söyleyeyim. Sen de çoğunu zaten tanıyorsun abi. İsim vermeyeyim şimdi. Unuttuğum isim de olur. Hı hı. Scouting anlamında, oyuncu analizi anlamında o kadar iyi insanlar var ki aslında Bursa'da.
Tabii ki canım.
Yani çoğu zaten ahbabım, arkadaşım, sürekli görüştüğüm hı-hı. insanlar. Ama işte değerlendirilemiyoruz maalesef. Yani
aynen
kullanmıyorlar
öyle.
O insanları.
Aynen öyle.
Ve o insanlar da soğuyor aslına bakarsanız.
Yani
doğal olarak.
Maalesef ki böyle. Şimdi altyapı kısmına geçelim. Hı-hı. 3 bölümde demiştik, 2. Evet. bölüm. Altyapı takımlarına öncelikle güven aşılanmalı.
Aynen öyle. Yani bu... Arda Turan'ın da zannediyorum bir açıklaması vardı. Biz alt yaş kategorilerinde işte Pikeli, işte Ramoslu, İspanya'yı, David Silva'lı İspanya'yı falan hep hı-hı, işte 5 atardık, 4 atardık diye bir açıklaması aynen. vardı. Sonra hı-hı. A takım seviyesine çıktık, onlar bize 4-5 atardı.
Aynen öyle.
Aslında işte oradaki aradaki o farkı anlamak bence kritik evet. nokta. Evet. O aradaki fark da şu. Biz altyapıda oyuncuya sonuç odaklı yaklaşıyoruz. Hı-hı. 11 yaşındaki çocuk sahaya çıkıyor, 8 tane gol yiyor, futboldan soğuyor. Çünkü mental olarak evet. biz o çocuğa sen bu maçı kazanmalısını aşılıyoruz. Hı-hı. O çocuk o maçı kazanmamalı. O çocuk o maçta neyi yanlış yaptığını, neyi doğru yaptığını idrak etmeli.
Evet.
Buradaki en büyük problem o. Biz de bu güven aşılamalı noktasını orada kaybediyoruz işte. Biz orada o çocuğa komple bir özgüvensizlik yüklüyoruz ve ondan sonra toparlamak zaten çok mümkün olmuyor.
İkinci şeye hı-hı. geçiyorum. Altyapıdan üste geçiş entegrasyonu spor bilimcilerle masaya yatırılmalı. Bu konuda somut adımlar atılıp kulübün kanunu haline getirilmeli.
Aynen öyle. Çünkü yani bu futbolda hep şimdi dalga da geçiliyor. Geçiş oyunu, geçiş oyunu diye. Hı-hı, aslında hı-hı. Bir geçiş süreci bu da.
Aynen
baktığınız
öyle.
Zaman. Senin ilk kulüp aşamasında bahsettiğin kulübün içinde profesyoneller bulunmalı, hı-hı, psikologlar, hı-hı, sosyologlar bulunmalı kısmının aslında bir sonucu olur bu.
Evet.
Yani geçiş sürecini o insanlara danışarak sağlarsınız. Hı-hı. O insanların verdiği raporlara göre, o çocukların bireysel gelişimine göre ki Bursa o kadar çok kültürü içinde barındıran bir şehir ki. Yani gurbetçisi, evet, Balkanlardan geleni, hı-hı, yerli hı-hı, halkı, Türkiye'den inanılmaz bir göç alması, Bursa'da evet, inanılmaz bir yapı var aslında.
Ya şimdi şöyle bir olay var. Bursa Spor dediğin zaman Bursa'da zaten iyi olanı olan sana geliyor.
Aynen öyle.
Sana geliyor. O konuda bir sıkıntı yok. Bu bölüm, hı-hı, bu söyleyeceğim diğer kısmını ilgilendiriyor şimdiki, hı-hı, madde. Scout departmanına bağlı olarak altyapıda da çalışan bir birim olmalı.
Evet.
Hem dünya hem de Türkiye izlenmeli. Hı-hı. Güney Marmara karış karış araştırılmalı.
Bunu geçmiş dönemlerde, şimdi doğru hatırlıyorumdur umarım, Kemal Batmaz kulüpte çalışırken, hı-hı, yapmaya çalıştığı bir sistemdi bu bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Yani uygulanılabilirliği tartışılır yani, tabii ki, hı-hı, ama olması şart durumlardan biri. Neden şart durumlardan biri? Çünkü şimdi alt kategoride Bursa olarak elimiz çok güçlü ama biz buradan Bolu'ya, Balıkesir'e, Çanakkale'ye gittiğimiz zaman emin olun inanılmaz cevherler oralarda da var.
Tabii ki.
İşte bunların tespiti. Bunların...
Ya tüm dünyada var bu. Tüm dünyada var. Yani 16 yaşında, 15 yaşında bir çocuğu,
evet,
iyi bir araştırmayla buraya getiremez misin?
Yani işte orada o çocuğa doğru bir yatırım yapmak çok önemli.
Aynen
o çocuğa
öyle.
Belli bir proje sunmak çok önemli.
Evet.
15 yaşındaki çok yetenekli bir çocuk değer görmüyorsa sen ona 5 senelik bir iyi bir proje sunabilmelisin. Elinde o güç olabilmeli ki o çocuğu buraya çekebil.
Yani.
Ki Bursa olarak futbol kültüründe bunu yapabiliriz. Maddi gücümüz el vermiyor şu an sadece.
Tabii ki.
Onun dışındaki bütün etmenlere sahibiz.
Onun maddi gücü el verir. Bu böyle bir fabrikaya dönüştükten sonra,
evet,
maddi
tabii,
gücün el verir.
Süreç içinde fazlasını, aynen, bile yapabilirsin yani.
Geçiyorum diğer, hı-hı, maddeye. Altyapıda A takımda olduğu gibi kadrolu psikolog ve mentor çalıştırılmalı.
Evet, çünkü aslında A takımdan çok altyapıda olmalı bu. Yani, hı hı, çünkü altyapıda ergenlik sürecini oyuncular aslında beraber geçiriyorlar.
A takım dememin sebebi altyapı oyuncularını oynatan bir kulüp olduğu için.
Hı hı. Tabii tabii.
Bundan
kültür
bahsettik.
Olarak.
Kültür olarak bu olduğu için. Yoksa tabii ki yani 25 yaşında, 26 yaşında, 30 yaşında oyuncu ya da psikoloğu, mentörü ben tutmayayım yani, bir zahmet.
Kendimi
parasını
düşünsün,
parasını veriyorum. Bir zahmet tutsun yani kendi mentörü.
Kendi bireysel gelişimi için.
Ha, yani sözleşmesine
bunu.
En fazla sözleşmesine katarım onu. Mentör
zorunlu
tutmalı.
Tutmak. Aynen.
Zorunlu, hı-hı, tutarım.
Aynen.
En fazla sözleşmesine bunu katarım yani. En fazla bunu yapabilirim.
Maalesef elimizde böyle profesyonel ve bilimsel bir güç olmadığı için de şu an oyunculara bunları abilik adı altında başkaları yapıyor ve oyuncuları bu şekilde kaybediyoruz zaten.
Abiliği kimin yaptığı önemli.
Tabii yani, ama o noktada da bugüne kadar çok sağlıklı sonuçlar alamadık.
Yani şimdi tarla başında da abilik yapanlar var.
Aynen öyle.
Başka bir yerde de abilik yapanlar var. Anlatabildim
maalesef
mi bilmiyorum.
Herkes hani anlamıştır diye düşünüyorum.
Geçiyorum diğer maddeye. Altyapı oyuncuları kadar antrenörlerin de eğitimlerine önem verilmeli. Rutin olarak bu devam edilmeli.
Seninle paylaşmıştım diye hatırlıyorum abi. Bundan 5 sene, 6 sene olmuştur belki. Ben bir proje yazdım altyapı,
evet,
antrenörlüğü, hı-hı, üzerine diye. Hı-hı. Seninle de paylaştım diye hatırlıyorum. Yani 2013 ya da 2014 senesiydi. Ya bundan 6-7 yıl geçmiş üzerinden en az. Altyapı gelişimi üzerine bir proje yazdım. Altyapıdaki antrenör gelişimi üzerine. Hı-hı. Çünkü biz altyapıdaki oyuncudan performans bekliyoruz ama o altyapıdaki oyuncuyu acaba kim yönetiyor? Kim eğitiyor? Bu oyuncunun gelişimini kim sağlıyor? O yeterli mi ki oyuncuya yeterli bir gelişim verebilsin?
Hı-hı.
Ben bununla alakalı bir proje yazdım. Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan birinci ve ikinci lig seviyesindeki tüm kulüplere mail yoluyla gönderdim. Geri dönüş tabii ki olmadı.
Tabii
bir
ki.
Bir tek Altın Ordu'dan bir geri dönüş oldu. Sonra onlar da bunu örtbas ettiler diyeyim, ya da hani geri dönüş olmadı.
Yani.
Ben çevirisini yapıp dünyaya yollamaya başladım. Ve bana bir tane kulüp döndü, Barcelona. Koskoca Barcelona kulübü üşenmeyip bana kurumsal iletişim sorumlusu, altyapı koordinatörlüğünü de yapan isim, ismini hatırlamıyorum şimdi, bana mail yoluyla geri döndü. 2023 ile 2028 arasındaki 5 yıllık planlama dahilinde değerlendirilebilir diye.
İşte.
Yani insanlar bireysel olarak bile bazen değer verebiliyor. Bizim ülkemizde,
evet,
insanların görüşlerine bile değer verilmediği için
tabii ki
maalesef gelişimi çok mümkün olmuyor bu tarz şeylere.
Bu kim ki?
Aynen öyle.
Geç. Okumaya bile gerek yok.
Ya burada insanların yaşına göre, insanların bugüne kadar yapıp yapamadıklarına göre bir değerlendirme söz konusu olduğu için.
Ya, tabii ki canım.
Maalesef yani, durumu.
Ben Bursaspor'u iyi yazıyorum bu kadar dönemde işte bu kadar şeye rağmen işte sakallar uzun, saç uzun, muhalif bir karakteriz, kulakta küpeler falan böyle rock müzik dinliyoruz.
Şimdiye kadar iyi geldik.
Şu zamana kadar gerçekten iyi geldik yani. Bundan sonrasında ne olur bilmiyorum. Geçeyim diğer madde. Altyapı oyuncularının gözlemleri yapılmalı. Eksik yönleri ya da geliştirilebileceği yönleriyle ilgili ekstra antrenman programları yazılmalı.
Bu kısmen de olsa yapılıyor. Tamamen değil tabii ki. Kısmen de olsa yapılabiliyor. Hı-hı. Çünkü kısmen yapılmasının sebebi aslında burada altyapı antrenörlerine verilen değerin azlığı.
Evet.
Çünkü şimdi mesela tanıdığım için ismini vereyim. Tayfun Hoca var Bursaspor altyapısında çalışan. Hı-hı. Tayfun Hoca bence bana kalırsa yeterlik olarak gerçekten Bursa'nın önemli antrenörlerinden biri. Hı-hı. Ama ona verilen maddi değer, ona verilen gelişim sürecindeki katkı o kadar yetersiz ki.
Tabii.
Bu insanın da tabii ki hayatını idame ettirebilmesi için harcayacağı mesainin bir sınırı oluyor bu şekilde. Bu siz bu adama gerekli katkıyı vermiyorsunuz ki o oyuncunuza gerekli katkıyı aynen versin.
Bundan sonra daha hızlı gidelim. Tabii. Mustafa Gönden'e de bağlanacağız
tabii,
çünkü.
Tabii.
Hemen diğerlerini okuyorum. Oyuncular yarışmacılıktan uzak tutulup öğrenmeye odaklanmalı. Antrenöre de bu güven aşılanmalı.
Aslında
bu güven
3-4 madde önce söylediğim şeye
aynen
geldik.
Bu güven aşılanmalı çünkü bu güven aşılanmadığı için buraya geliyor biraz da.
Aynen öyle. İşin temeli o aslında.
Aynen öyle. Altyapı oyuncularının sağ için yanı sıra sağ dışında da kendisini geliştirmesi için çaba sarf edilir.
Bireysel gelişim. Oyuncu aynen önce öyle kendini tamamlayacak ki, hı hı, o özgüveni sağlasın. Sağ içindeki performansını arttırsın. Her şeye etki edecek, evet, bir şey yani.
Şimdi teknik anlamda 3 maddeyi okuyayım. En genel sonunda bir tabii şey yapalım. Sonra da Mustafa'ya bağlanalım.
Tamam.
Altyapı ile A takım arasındaki bağı kurabilecek en az teknik adam kadar etkin bir yardımcı olmalı. Bu kişi altyapıdan A takıma gelen oyuncularla özel olarak ilgilenmeli. Bu bir. 2. Her yıl en az 5 oyuncu altyapıdan üste çekilmeli. Transfer olan ya da olacak oyuncuların alternatifi altyapıda üretilmeli. 3. Antrenman sadece takım halinde devam etmemeli ve ekstra antrenman genç oyuncunun isteğine bırakılmamalı. Yani Sercan gibi olmamalı. Ekstra çalışmalar için her oyuncunun özelliklerine göre program hazırlanmalı.
Evet, şimdi madde madde kısa kısa hemen fikirlerimi bahsedeyim. A takımla altyapı arasındaki bağlantıyı kuracak kişi buradaki belki de bu kültürün en önemli insanı.
Evet.
Yani sportif direktörden, başkandan, A takım teknik direktöründen bile önemli bana kalırsa.
Yani teknik direktör kadar etkin olmalı en azından.
Aynen öyle.
Dediğim o zaten.
Şu an kulüpte bunu tam olarak yapılıyor mu bilmiyorum. Hakan Cenkçiler sanırım bu görevde ama ne, hı-hı, kadar efektif yapabiliyor bu dönemde, hı-hı, tam bilgim, hı-hı, yok. Ama bu kişi en kritik kişi bana kalırsa kulüpteki.
Aynen öyle. Aynen
özellikle
öyle
bizim kültürümüzdeki kulüplerdeki, hı-hı, en, hı-hı, önemli kişi. Altyapıdan 5 oyuncu alınmalı kısmına katılıyorum. Şöyle bir parantez açacağım ona. Alternatif olarak değil, bana kalırsa bu 5 oyuncunun en az 2 tanesinin direkt oynayacak oyuncu zorunluluğu verilerek alınması lazım.
Tabii ki. Zamanında işte biz altyapıdan şu kadar oyuncuyu çektik, böyle, hı-hı, yaptık deyip de 3 dakika 5 dakika oynatıp ondan sonra
işte
alt lige göndermeyle olmuyor işte.
Ya bu Ali Akman'ın daha 2 gün önce yaptığı röportajda bunu söyledi. Biz, hı, oynamamız gerekiyor kendimizi, aynen, geliştirmek için diye. Bu oyuncuların oynaması gerekiyor.
Ya
başka,
evet,
türlü olacak bir iş değil
İki
yani.
2 senedir Ali Akman Ali Akman oynasın diyoruz.
İşte yani, oynadı gördük yani.
Fiziği kötü. Ya çok mu gelişti fiziği 2 senede?
Yok yani işte orada oyuncu kendini biliyor. Oyuncu yani, kendini bildiği için ona göre oynuyor. Yani o, herkes adama tırohar olmak zorunda değil
sen
yani.
Antrenörlük yaptın yani. Ben de sporla uğraştım.
Hı-hı.
O fizik 3 ayda 4 ayda iyi bir programla geliştirilemez mi?
Hele 18 yaşındaki 19 yaşındaki bir çocuk için tanıyamazsınız yani.
Yani,
tabii
yani. Evet, şimdi düşüncelerimizi konuştuk.
Evet.
Mustafa Gönden'in de konuştuklarımızdan haberi var. Listeyi yayın öncesi attık. Hı-hı. Şimdi Mustafa Gönden'e bağlanalım. Ve Mustafa Gönden'den son noktayı alalım bence.
Evet. Hocamız son noktayı yorumlarıyla koysun.
Evet. Evet, Mustafa Gönden'le beraberiz. Mustafa Gönden, özlendin. gerçi Caner'le çok güzel konuşuyoruz, o ayrı da. Yani.
Süper.
Opa, Caner dedim Çağlar'la.
Abim Caner. Ha,
yani, ailecek tanıdığım için karıştırdım.
Sıkıntı yok.
Çağlar'la, evet. Çağlar'la çok güzel konuşuyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu.
Sağ ol.
Sana da daha öncesinde konuşacaklarımızın listesini göndermiştik. Dinleyemeyeceğin için tabii hani bir bilgi verelim istedik sana. Ne düşünüyorsun Mustafa? Kulübün sistemiyle ilgili, bir kulübün sistemiyle ilgili, anayasasıyla ilgili bir bir futbol delisi olarak ne düşünüyorsun? Onu sorayım sana.
Şimdi öncelikle Çağlar kardeşime merhabalar diliyorum. Merhaba. Sana da aynı şekilde. Çağlar aynı zamanda bizim akademimizin geçmiş dönem hocalarından bir tanesi.
Evet, evet,
bahsettim hocam. Kulağınızı çınlattım hocam biraz.
Ne güzel. Evet, yani futbola gönül vermiş insanlarla biz hem akademi çatısı altında hem de Bursa futbol piyasasında zaten bir araya sıkça geliyoruz. Çağlar da çok sevdiğim, çok değer verdiğim kardeşlerimden bir tanesi. İnşallah futbol anlamında da çok çok iyi yerlerde, çok çok iyi projelerin içinde göreceğimizi de düşünüyorum açıkçası.
İnşallah.
Şimdi muhtemelen kulüpsel yapılanma, altyapı, bir futbol kulübünün sistemi, anayasası, sac ayakları neler olacak bunları muhtemelen konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü içeriği incelediğimde bu başlıkları gördüm. Ben sadece nacizane şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir şeyleri proje olarak masa üzerinde yaptığımız zaman bunu herkes yapabiliyor. Yani futbola biraz kafa yoran bir insan zaten işin sistemsel olarak nasıl olacağını yazıp çizip masanın üzerinde bunu proje haline getirebilir. Asıl önemli olan nokta bu projeyi sahaya uygulayabilmek.
Evet.
İşte biz hep orada sıkıntı yaşıyoruz. Yani herkesin elinde bir proje vardır. Bir kulüp yapısıyla ilgili, altyapıyla ilgili, sistemle ilgili, işte yapıyla ilgili. Ama bunları hayata geçirmek masadaki gibi kolay, kalem oynatarak yapılabilecek şeyler değil. Bir ekip işi, bir donanım işi, koordineli bir çalışma işi. Tabii bunu hayata geçirmek için de gerçekten kulüplerin en çok takıldığı ya da zorlandığı nokta projelerin hayata geçmesi ve bunun devamlılığı. Onu çözmek çok önemli. Onu çözmek için de evet biraz deli olmak gerekiyor ama bu delinin de yanında ciddi bir ekibinin olması gerekiyor. A'dan Z'ye yani altyapı koordinasyonundan, hocaların eğitimlerinden, kulüpsel yapıdan, işin izleme komitesinden, scouting departmanına kadar çok ciddi bir birim. Tabii bu birimlerin hepsinin birlikte koordine edilmesi masadaki gibi olmuyor. Bunlar gerçekten can çekişerek yapacağın, çok ciddi bağlantıları kullanacağın, belki sponsorlar bulabileceğin. Şimdi herkes mesela A takım tarafından maddi kaynak tarafına bakıyor ama altyapının kendi kaynağını oluşturabileceği, sponsor anlaşmalarının da yapılabileceği çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bunları başarmak önemli. Çünkü bir kulübün ayakta kalması mevcut şartlar altında oyuncu al, olmadı işte seneye bir daha al, olmadı yine olmadı. Bakıyorsun Bursaspor'un borcu 600'leri geçmiş. 600 milyon çok ciddi bir rakam. Diğer kulüplere bakıyorsun birlerin üzerinde. Şimdi bu şekilde gittiği zaman hem ülke ekonomisine hem kulüplerin sırtına hem de tabii o şehirde yaşayan taraftarlarından tutun sanayicilerine kadar herkesin sırtında bir yük oluyor. İşte bunu eritmek için futbolun matematiğini ve sistemini ortaya koyup uzun vadede bunu parça parça eriterek hani kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp modeline çevirmek gerekiyor. Zamanında bunu Gençler Birliği çok çok doğru yapan, işleten, yürüten kulüplerden bir tanesiydi. Özellikle rahmetli İlhan Cavcav döneminde ki ben de Gençler Birliği'nde oynadığım dönemde rahmetli başkanımızla bu konularda çok sohbetim de oldu. Nereden o kulübün nereden alınıp nereye geldiğiyle alakalı çok ciddi dönemeç noktaları var, köşe noktaları var. Bunları çok doğru başarmış zamanında. Tabii bunu yapmak gerçekten ya böyle bir tek adam sistemi olup dediğiniz gibi bir deli olacak başkan. Diyecek ki ben bunları yapıyorum kimse karışamaz. Ya da gerçekten doğru bir sportif direktör ve doğru bir ekip kurulup çok ciddi ve arkasında durulacak bir çalışmayla bir kulüp kendi ayakları üzerinde durabilir. Bugün 10 tane yabancı al. Seneye 8 tanesini olmadı işimize yaramadı. 2 tanesini de aldığın bedelden sat. Küllüm zarara giriyorsun. Yıllardır Bursaspor'un da diğer kulüplerin de yaşadığı en büyük sıkıntı zaten taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmak. Bir yerde bu tıkanacak ki tıkanmaya da başladı biliyorsunuz küresel olarak bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntının tek çözüm noktası, tek çıkış noktası kendi kaynağını oluşturmak. Bu anlamda kafa yormak lazım ama yine söylüyorum bu masada herkes yapabilir. Önemli olan bu işi masada değil sahada çözecek bir ekibin oluşması, bir yapının kurulması.
Evet, evet Mustafa'cığım.
Nacizane söyleyeceklerim bunlar. Diğer detaylara muhtemelen girmişimizdir diye çok
evet, evet.
Uzatmadım.
Tüm detaylara girdik. Hatta ben arkandan bile konuştum. dedim ki sonunda hani içimdekini söyledim. Benim başkan adayım Mustafa Gönden dedim. Sen burada olmadığın için gönül rahatlığıyla söyledim.
Estağfurullah. Yani şimdi bir başkan modeli daha farklı bir model olabilir. Çünkü biliyorsunuz hani ülkemizin de bir yapısı var. Bu yapıyı bir anda hani çıktım deldim demek için ya çok güçlü bir maddi kaynağının olması lazım. Ya da dibe vurmuş bir kulübün çaresizliği olması lazım. Hani böyle arada giden kulüplerde tutup da bizim gibi insanların görev alması çok kolay bir şey değil açıkçası.
Paralıları çok denedik.
Evet.
Paran yok demiyorum, yanlış anlama.
Estağfurullah, estağfurullah. İyi yaşamaya çalışıyoruz. Yani.
Mustafa'cığım çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Haftaya yine yoksun. Haftaya da sürpriz bir konuğumuz olacak. Yine sana bağlanacağız.
Çok teşekkür ediyorum. Programı bittikten sonra yayına girdiğinde keyifle dinleyeceğim. Yine söylüyorum, Çağlar kardeşimin fikirleri ve futbolun içinde olma çabasını takdir ediyorum.
Sağ olun.
Zamanında da beraber çalıştık. Evet. Benim ekibimdeydi. Çok sevdiğim, çok saydığım bir kardeşim.
Sağ olun.
İnşallah onu da zaman içerisinde futbolda söz sahibi konumlarda görmek isterim.
Beraber inşallah hocam.
İnşallah, her zaman, her zaman. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler.
Çok fazla meşgul etmeyeyim. Daha konuşacaklarınız muhtemelen vardır. Benim nacizane söyleyeceklerim bunlar. İş masada değil, sahada çözülür. Onu yapacak deliler bulmak lazım.
Aynen öyle. Mutlu yıllar Mustafa'cığım.
İyi yıllar hocam.
Teşekkür ediyorum. Dinleyenlerin de hepsini kucaklıyorum. Herkese iyi seneler, iyi yıllar diliyorum. Görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Görüşmek
görüşürüz.
Üzere hocam. Sağ olun.
Evet. Mustafa Gönden'den de son nokta.
Aynen. Aldım. Güzel bir son nokta oldu.
Evet. Evet. Güzel bir nokta oldu. Çağlar'cığım. Çok teşekkür ederim.
Abi ben teşekkür ederim. Başınızı ağrıttım burada.
Başınızı
ağrıttım. Çok keyifli bir sohbet oldu benim.
Yani beynine sağlık. Ben ağzına sağlık demem bu tarz olaylarda. Beynine sağlık, düşüncene sağlık.
Sağ olasın.
Yani gerçekten çok önemli fikirler, çok önemli bilgiler verdin bize. Senin gibi kardeşlerimizin olması açıkçası bize çok büyük bir umut veriyor.
Teşekkür ederim.
Yani
sizin gibi değerliler, sizin gibi bu şansı sağlayan insanlar arttıkça.
Estağfurullah.
Kendi özelimde söylemiyorum. Ben zaten bu işin hani en alt dalıyım. Çok çok değerli insanlar var bu konuda değer görmesi gereken.
Evet.
İnşallah sizin gibi insanların bu tarz insanlara değer vermesiyle daha da iyiye gider her şey.
İnşallah diyelim o zaman. Herkese mutlu yıllar diliyoruz.
Herkese bugün, iyi seneler.
Bugün Çağlar kardeşimizle, Çağlar Ergin'le beraberdik. Bizim alışkanlık tabii Çağlar kardeşimiz diye giriyoruz.
Tanışıklıkta.
Evet. Çağlar Ergin'le beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben
bizi de dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hepinize mutlu yıllar diliyoruz. İyi günler diliyoruz.
Sosyalink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyalink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.